Ayrım 5.
Şarl'ın arabası orta merdivenin önünde durdu. Hemen uşaklar çıktı. Markiz de geldi. Hekimin karısını koluna aldı ve hep birden avluya girdiler. Burası mermer döşeli, gayet yüksek bir yerdi. Ayak patırtıları, konuşulan sözler orada bir kilisedeymiş gibi akisler uyandırırdı. Tam karşıda düz bir merdiven vardı. Sol tarafta, bahçeye bakan bir koridordan geçilip gidilen bilardo salonunda fil dişi yuvarlakların birbirine çarpıp çıkardığı ses ta kapıdan duyuluyordu. Emma, salona girmek için o koridordan geçerken masanın etrafında yüzleri vekarlı, gerdanları yüksek yakalar üstüne oturtulmuş, hepsi de rütbeli nişanlı, istekaları dürterken sessiz sessiz gülümseyen adamlar gördü. Duvarın koyu tahta kaplaması üzerine asılmış yaldızlı büyük çerçevelerin altlarında siyah harflerle yazılmış isimler vardı. Emma bunlardan birini okudu. Jean-Antoine d'Andervilliers, d'Hiver Bonville, Vaubesart Kontu ve Fresnaya Baronu. 20 Ekim 1587'de Kutra Cengi'nde ölmüştür. Birini daha okudu. Jean-Antoine Henri Guy d'Andervilliers de la Vaubesart, Fransa Amirali ve Saint-Michel Nişanı Şevaliyesi. 29 Mayıs 1692'de Hujusen-Vaz Savaşı'nda yaralanıp 23 Ocak 1693'te Vaubesart'ta ölmüştür. Sonrakiler pek iyi seçilemiyordu. Çünkü bilardonun yeşil çuhası üzerine indirilmiş lambaların ışığı, geniş odayı dalga dalga saran gölgeyi giderememişti. Işık, ufki levhaları kaplayan karanlığa biraz hafifletiyor, parçalanıyor, ancak cilanın çatlaklarına değince ince hatlar teşkil edebiliyordu. Ve bütün o yaldızlı, siyah çerçevelerdeki resimlerin yalnız açık renk boya vurulmuş kısımları, mesela uçuk bir alın, insana bakan bir çift göz, kırmızı elbiselerin pudra dökülmüş omzu üzerine yayılan perikolar veya etli, yuvarlak bir baldırın yukarısında bir diz bağ tokası görülüyordu. Markiz kapıyı açtı. Hanımlardan biri, konan hanımefendisi, ayağa kalkıp Emma'yı karşıladı. İki kişilik bir kanepeyi yanına oturttu ve sanki çoktan ahbabıymış gibi onunla dostça konuşmaya başladı. Kırk sularında, omuzları güzel, burnu kemerli, ağır ağır, düzenli bir sesle konuşan bir kadındı. O akşam başını sadece bir dantel örtü örtmüş, bunun ucunu çaprazvari arkasına atmıştı. Yanında uzun arkalıklı bir iskemlede sarışın bir taze oturuyordu. Göğüllerine çiçek takmış beyler, şöminenin etrafında hanımlarla konuşuyorlardı. Saat 7'de yemeğe çağrıldılar. Erkekler avluya kurulan büyük sofraya, onlardan azlık olan kadınlar ise marki ve markiz ile beraber yemek odasında küçük sofraya oturdular. Emma içeri girince kendini sıcak bir havanın sardığını hissetti. Bu çiçek, iyi cins çamaşır, et ve kuzu mantarı kokularının birbirine karışmasından oluşan bir şeydi. Şamdanlardaki mumlar, gümüş yemiş kaseleri üzerine alevler uzatıyordu. Donuk bir buğu kaplamış kesme billur kadehlerin pırıltıları birbirine aksediyordu. Sofranın boyunca çiçek demetleri konmuş, geniş kenarlı tabakların içine, psikopos başlığı biçimi konmuş peçetelerin iki katı arasına birer beyzi francala yerleştirilmişti. İstakozların kırmızı kırmızı bacakları tabaklardan dışarı çıkıyor, ajurlu sepetlerde iri iri yemişler kat kat yükseliyordu. Bıldırcınların tüyleri üzerindeydi. Dumanları tütüyordu. İpek çoraplı, kısa kilotlu, beyaz boyun bağı, gömleği işlemeli bir hakim gibi vakarlı maître d'hôtel, hazır kesilmiş yemekleri misafirlerin omuzları arasında dolaştırıyor ve herkesin beğendiği parçayı kaşığının bir değmesiyle tabağa aktarıveriyordu. Bakır çemberli bir çini sobanın üzerinde çenesine kadar tüllere bürünmüş bir kadın heykeli bu insan dolu salona hareketsiz bakıyordu. Madame Bovary hanımlardan birkaçı eldivenlerini bardaklara sürmediklerine dikkat etti. Sofranın ta üst başında bütün o kadınlar içinde yapayalnız dolu tabağına doğru eğilmiş bir çocuk gibi peçesini arkadan bağlatmış ağzından salçaları akıta akıta yemek yiyen bir ihtiyar oturuyordu. Gözleri çapak çapak olan bu adam Marquis'in kayınbabası Duc de Laverdière'di. Vaktiyle Vaudreuil'de Markiz de Conflans'ın şatosunda ava çıktığı zamanlar Comte d'Artois'ın en candan ahbabıydı. May de Coigny'den sonra ve May de Lauzun'dan önce Kraliçe Marie Antoinette'in aşığı olduğu da söylenirdi. Duellolar, bahse girişmeler, kadın kaçırmalarla dolu bir sefahat hayatı sürmüş, servetinin altından girip üstünden çıkmış ve bütün ailesinin gözünü korkutmuştu. Sandalyesinin arkasında bir uşak duruyor ve onun kekeleyerek parmağıyla işaret ettiği yemekleri kulağına eğilip bağırıyordu. Emma, o sarkık dudaklı ihtiyara ikide bir de gözlerini çevirmekten kendini alamıyor ve ona harikulade adeta kutsi bir şeymiş gibi bakıyordu. O sarayda yaşamış, kraliçelerin koynuna girmişti. Buzlu şampanya getirdiler. Emma ağzında o soğuğu hissedince bütün tenini bir ürperme kapladı. Ömründe ne nar görmüş ne de ananas yemişti. Toz şekerini bile başka yerlerdekinden daha beyaz buldu. Sonra hanımlar baloya hazırlanmak için odalarına çıktılar. Emma sahneye ilk defa çıkan bir aktris özeniyle giyinip kuşandı. Saçlarını berberin öğütlerine göre düzeltti. Baraj elbisesini karyolaya yayıp öyle başından geçirdi. Şarlın pantolonu göbeğini sıkıyordu. Dans ederken supyelerim rahatsız edecek dedi. Emma, dans mı diyorsun diye sordu. Öyle ya. Sen deli mi oldun? Herkesi kendine güldürürsün. Otur oturduğun yerde. Sonra zaten dedi. Hekim kısmına yaraşmaz. Şarl sustu. Bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Emma'nın hazır olmasını bekliyordu. Onu arkadan aynada iki şamdan arasında görüyordu. Kadının kara gözleri daha karalaşmış gibiydi. Kulaklarına doğru hafif hafif kabaran saçları lacivert bir parıltı saçıyordu. Topuzuna iliştirdiği gül yaprakların ucundaki yapma su damlaları ile oynak bir sap üstünde titriyordu. Açık safran rengi elbisesine yeşil yapraklarla süslü üç gül buketi takmıştı. Şarl gelip onu omzundan öptü. Bırak üstümü buruşturacaksın. Bir keman ezgisi ve boru sesleri duyuldu. Emma hemen merdivenden indi. Koşmamak için kendini zor tutuyordu. Kadriller başlamıştı. Davetliler geliyordu. Herkes birbirini itiyordu. Emma kapının yanına bir uzun kanepeye ilişti. Kontrdans bitince ortalık biraz boşaldı. Sonra yine grup grup ayakta konuşan beyler, ellerinde büyük tepsiler gezdiren formalı uşaklarla doldu. Oturan kadınlar sırasında renk renk yelpazeler sallanıyor, çiçek demetleri yüzlerin gülümsemesini yarı örtüyor, bilekleri sıkan beyaz eldivenlerin altında, tırnakların şekli bile belli olan ellerde, altın tıpalı şişeler dolaşıyordu. Dantel süsler, pırlantalı broşlar, madalyonlu bilezikler bluzlarda titriyor, göğüslerde parlıyor, çıplak kollarda şıngırdıyordu. Önden kakül kakül kesilmiş, enseden burulmuş saçlara, taç biçimi salkım salkım veya dal dal, sevda çiçekleri yaseminler, uslu yerlerinde oturan anneler, başlarına sarık gibi kırmızı örtüler sarmış, somurta somurta bakıyorlardı. Parmaklarının ucu kavalyesinin elinde sıraya girmiş, dans etmek için yayın ilk vuruşunu beklerken Emma'nın yüreği biraz çarptı. Fakat az sonra heyecanı geçti. Orkestranın ahengine uyup sallanarak öne doğru kayar gibi gidiyor, boynunu hafif hafif sallıyordu. Bazen öbür çalgılar susup da tek başına çalan kemancının bir inceliği oldu mu, Emma'nın dudaklarında bir tebessüm beliriyordu. İçeride kumar masasının üzerine atılan altınların şıkırtısı duyuluyor, sonra bütün çalgılar birden başlıyor, pistonlu kornenin sesi tiz perdeden yükseliyordu. Ayaklar yine tempoya uyuyor, eteklikler kabarıp birbirine değiyor, dans edenler kah el ele tutuşup kah ayrılıyorlardı. Bir an önce önünüzde eğilen gözler bir an sonra yine gözlerinizin içine bakıyordu. Dans edenler arasına dağılmış veya kapı önlerinde durup konuşan en genci 25, en ihtiyarı 40'ında birkaç kişi, 15 kadar vardı ki bunların yaş, kıyafet veya çehre farkları ne olursa olsun hepsi aynı ailedenmiş gibi kendilerini kalabalıktan ayıran bir halleri vardı. Elbiseleri herkesinkinden daha iyi dikilmiş, kumaşı herkesinkinden daha yumuşak gibi gözüküyordu. Şakaklarına doğru kıvrılan saçlarına sürdükleri pomatlar bile herkesin kullandığından daha iyi gibiydi. Yüzlerinde zenginliğin rengi, hani şu porselenlerin uçukluğu, satenlerin hareleri, güzel eşyanın cilası ile bir kat daha göze çarpan ve çok lezzetli yemeklerin bile ölçülü yemek sayesinde sağlığın korunduğunu gösteren o beyaz renk vardı. Boyunları alçak yakalar içinde rahat rahat hareket ediyordu. Dudaklarını üzerine iri markalar işlenmiş, tatlı bir koku çıkaran mendillerine siliyorlardı. İhtiyarlamayı yüz tutanlarda bir genç hali, gençlerinde ise bir olgunluk vardı. İlgisiz bakışlarında günü gününe tatmin edilmiş itirazların sükunu görülüyordu. Nazik, yumuşak tavırları arasında cins atları idare etmek, aşiftelerle düşüp kalkmak gibi kuvvetli işleten ve gurura bir eğlence olan yarı kolay işlerin verdiği o bir nevi sertlikte beliriyordu. Emma'dan üç adım ötede lacivertler giyinmiş bir bey, inciden mücevherle süslenmiş uçuk benizli bir taze ile konuşuyordu. İtalya'dan bahsediyor, Saint Pierre Kilisesi sütunlarının iriliğini, Tivoli'yi, Vesuv'ü, Castellamare'yi, Kazinezi, Ceneviz güllerini, Koliseum'un mehtabını methediyorlardı. Emma, öteki kulağı ile de anlamadığı kelimelerle dolu bir konuşmayı dinliyordu. Bir hafta önce Miss Arabelle ile Romulus'u mağlup etmiş ve İngiltere'de bir hendek atlayarak 2000 altın kazanmış bir delikanlının etrafını almışlardı. Biri semiren koşu atlarından, bir başkası da atının adını anlaşılmaz bir hale sokan dizgi yanlışlarından yakınıyorlardı. Balonun havası ağırlaşmış, lambalar kararmaya başlamıştı. Bilardo salonuna üşüşüldü. Bir uşak iskemleye çıkıp iki cam kırdı. Bunların gürültüsünü duyunca Madame Bovary başını çevirdi ve pencereye dayanmış bakan köylü suratları gördü. O zaman Berto'yu hatırladı. Çiftliği, çamurlu havuzu, elma ağaçları altında mintanıyla dolaşan babasını, sütanede parmağını daldırıp süt çanaklarının kaymağını aldığı eski hali kendi kendinde görür gibi oldu. Fakat eski hayatın o zamana kadar berrak kalan hatırası, şimdi geçirdiği saatin göz alan parıltıları arasında siliniyor ve Emma adeta onu yaşamış olduğundan şüphe ediyordu. Şimdi balodaydı. Balonun dışında ise ancak gölge, başka her şeyi kaplayan bir karanlık vardı. Sol elinde altın suyuna batmış gümüş bir fincan tutuyor, gözleri yarı kapalı, kaşığı dişleri arasında maraskinolu dondurma yiyordu. Yanında bir hanım elinden yelpazesini düşürdü. Bir bey geçiyordu. Hanım, "Yelpazem şu kanepenin arkasına düştü. Lütfen alır mısınız?" dedi. Bey eğildi, kolunu uzattı. Emma onun şapkası içinde genç hanımın muska gibi bükülmüş beyaz bir şey attığını gördü. Bey yelpazeyi alıp saygıyla hanıma uzattı. Kadın bir baş işaretiyle teşekkür edip elindeki çiçek demetini koklamaya başladı. Gece yemeğinde şişe şişe İspanya ve Rin şarapları açıldı. Balık suyuna çorbalar, sübyeler içildi. Puding a la Trafalgar, terafinde dondurulmuş et suyu titreyen tabaklarda türlü türlü söğüşler yenildi. Sonra arabalar birbiri arkasından gitmeye başladılar. Muslin perdenin bir kenarını kaldırıp bakılınca fenerlerin ışığının karanlıkta kayıp gittiği görülüyordu. Kanepelerde, sıralarda oturanlar azaldı. Oyun için kalan birkaç kişi daha vardı. Çalgıcılar parmaklarının ucunu dillerine değdire değdire serinletiyorlardı. Charles, arkası bir kanepeye dayalı, yarı uyumuştu. Sabahın üçünde kotiyon başladı. Emma vals etmeyi bilmezdi. Mademoiselle Dandervilliers ile Markiz de dahil olduğu halde herkes valse kalkmıştı. Gece şatoda yatacak 12 kadar misafirden başka kimse kalmamıştı. Fakat vals edenlerden biri, gayet açık yeleği göğsüne yapışık gibi duran bu adama teklifsizce Vicomte deniliyordu. Bir ikinci defa gelip Madame Bovary'yi kaldırmak istedi ve "Ben sizi idare ederim, görürsünüz, pekala olur" dedi. Ağır ağır başlayıp sonra hızlandılar. Dönüyorlardı. Etraflarında her şey, lambalar, eşya, duvarların tahta kaplamaları, yer, her şey mil üzerine konulmuş bir daire gibi dönüyordu. Kapıların yanından geçerken Emma'nın etekliği kalkıp erkeğin pantolonuna dolanıyor, ikisinin bacakları birbirine karışıyordu. Vicomte'un gözleri Emma'ya eğiliyor, Emma gözlerini kaldırıp ona bakıyordu. Bütün vücudunu bir uyuşukluk sardı, durdu. Vicomte onu daha seri bir hareketle sürükleyerek beraberce dehlizin ta öbür ucuna götürdü. Kadın orada, heyecanından nefes alamaz bir halde, az kalsın düşüverecekti. Başını bir an erkeğin göğsüne dayadı. Sonra yine dönerek, fakat bu sefer yavaş yavaş Vicomte onu yerine getirdi. Emma ayılır gibi duvara dayandı ve eliyle gözlerini kapadı. Gözlerini tekrar açtığı zaman baktı, salonun ortasında iskemlede oturan bir hanımın önüne üç erkek, valse davet için diz çökmüşlerdi. Kadın Vicomte'u seçti ve keman yeniden başladı. Hep onlara bakıyorlardı. Kadının vücudu dimdik, çenesi eğik, erkek hep aynı vaziyette, göğsü gergin, eli belinde, ağzı önde. İkisi de bir geçiyor, sonra yine dönüyorlardı. O kadın Emma gibi değil, bahsetmesini biliyordu. Öbür dans edenlerin hepsini yordular. Bir müddet daha sohbet edildi, sonra geceler, daha doğrusu sabahlar hayrolsun denilip şatonun misafirleri odalarına çekildiler. Charles trabzanı asılarak çıkıyor, sanki bacakları vücuduna girecek gibi olduğunu söylüyordu. Oyun masasının başında 5 saat dikilip hiçbir şey anlamadan whist seyretmişti. Ayağından çizmelerini çıkarınca ferahlayıp bir oh dedi. Emma omzuna bir atkı aldı, pencereyi açıp dayandı. Gece kapkaranlıktı, yağmur serpeliyordu. Emma göz kapaklarını serinleten nemli havayı derin derin içine çekti. Balonun müziği hala kulaklarında uğulduyordu. Uyumamak, birazdan bırakıp gitmeye mecbur olacağı bu tantanalı hayatın vehmini bir parça daha uzatmak istedi. Ortalık ağırdı. Emma şatonun pencerelerine uzun uzun baktı. O gece gördüklerinden her birinin hangi odada yattığını keşfetmeye çalıştı. Onların nasıl yaşadıklarını bilmek, hayatlarına girmek, o hayata karışmak istiyordu. Fakat soğuk ta içine işlemiş, titriyordu. Soyunup yatağa girdi, büzüldü, uyuyan Charles'a sokuldu. Sabah kahvaltısında hayli adam vardı. Sofrada ancak 10 dakika kalındı. Likör çıkarılmamasına hekim hayli şaştı. Sonra Mademoiselle Dandelville'ye fıskiyeli havuzdaki kuğulara atmak üzere francalı artıklarını topladı ve hep bir arada limonluğa gittiler. Burada ağızlarına kadar dolu yılan yuvaları gibi, kenarlarından birbirine sarılmış uzun yeşil lifler sarkan, tavana asılmış sakslar altında diken diken tüylü tuhaf bitkiler, kat kat ehramlar meydana getiriyordu. Ta uçta, üstü örtülü portakal bahçesinden konağın kahve ocağına, uşakların oturduğu yer, geçilirdi. Marki, genç kadın eğlensin diye ahırları gezdirmeye götürürdü. Sepet biçimi yemliklerin üzerine çini levhalar asılmış, atların adları kara harflerle yazılmıştı. Hayvanlardan her biri yanından damak şaklatarak geçilince yerinde bir asabileşiyordu. Koşumluğun döşeme tahtası bir salon parkesi gibi parlıyordu. Ortada müteharrik iki sütun üzerine araba koşumları yığılmış, gemler, kırbaçlar, özengiler, gem sulukları duvar boyunca dizilmişti. Şar, seyislerin birinden arabasını koşmasını rica etti. Arabayı merdiven başına getirdiler, paketler yerleştirildi. Bovariler de Marki ile Markiz'e saygılarını sunduktan sonra Tostes yolunu tuttular. Emma sessiz sessiz oturmuş, tekerleklerin dönmesini seyrediyordu. Charles, kanepenin bir ucuna ilişmiş, kolları iki yana doğru açık arabayı sürüyor, küçük beygirde kendine pek geniş gelen oklar arasında tırıs tırıs gidiyordu. Gevşek dizginler sağrıya çarpıp ter köpüklerine bulanıyor, arabanın arkasına bağlanmış olan kutuda boyuna küt küt vuruyordu. Tiburville tepelerine henüz varmışlardı ki, önlerinden ağızlarından püro sigaraları birkaç atlı gülüşerek geçtiler. Emma onlardan birini Vikont'a benzetti. Arkasına dönüp baktı, tırıs veya dört nala giden hayvanların birbirine pek uymayan yürüyüşüne göre kimi batan, kimi çıkan başların hareketinden başka bir şey göremedi. Bir çeyrek fersah ötede kopan çekik kayışını iple bağlayıvermek için durmak lazım geldi. Charles, koşumları son defa gözden geçirirken yerde hayvanın bacakları arasında bir şey görüp aldı. Bu, kenarı yeşil ipekli, ortası bir konak arabası gibi armalı bir tabakaydı. İçinde iki puro sigarası da var dedi. Akşam yemeğinden sonra içerim. Emma, sen tütün içer misin diye sordu. Ara sıra bir fırsat düşerse. Charles tabakayı cebine koyup hayvanı kamçıladı. Eve geldikleri zaman akşam yemeği daha hazır değildi. Madame öfkelendi. Nastasi terbiyesizce karşılık verdi. Emma, çıkın dışarı dedi. Siz haddinizi bilmiyorsunuz. Sizi kovuyorum. Yemekte soğanlı çorba ile kuzu kulaklı dana eti vardı. Charles keyifle ellerini uğuşturarak, insanın evi başka şey dedi, bir yere benzemez. Nastasi'nin ağlaması duyuluyordu. Charles o kızcağızı biraz severdi. Vaktiyle karısı ölüp de yalnız evin içinde kolları böğründe kaldığı zaman ona Nastasi can yoldaşlığı etmişti. O şehirde ilk tanıdığı, ilk müşterisi o kız olmuştu. Nihayet, sen onu gerçekten mi kovdun diye sordu. Elbette, kim karışırmış ki? Sonra odaları hazırlanırken oturup mutfakta ısındılar. Charles sigarasını içmeye başladı. Dudaklarını uzatarak, dakikada bir tükürerek, her nefeste bir kere geri çekilerek içiyordu. Emma hafif seyen bir tavırla, rahatsız olacaksın dedi. Charles sigarasını bıraktı, koşup tulumbadan bir bardak soğuk su içti. Emma tabakayı alıp hemen dolabın ta dibine atıverdi. Ertesi gün bir türlü bitmek bilmedi. Emma bahçesinde dolaştı, aynı yollardan gidip geliyordu. Çiçek tarlalarının, çardağın, alçı papaz heykelin önünde duruyor, pek iyi bildiği bu eski şeylere hayretle bakıyordu. Balo ona ne kadar uzak bir zamanda gibi gözüküyordu. Evvelki günün sabahı ile bugünün akşamını kim birbirinden bu kadar ayırmıştı? Hani fırtına bazen dağlara, bir gece içinde büyük yarıklar açıverir, Vobizar'da gitmek de Emma'nın hayatında öyle bir delik açmıştı. Ama yine de katlandı. Güzel elbisesini, hatta satan iskarpinlerini sanki dindarca bir saygıyla konsoluna kaldırdı. İskarpinlerin pençeleri kayan parkenin mumu ile sararmıştı. Emma'nın gönlü de onlar gibiydi. Zenginliğe sürtünmüş olmak onda da silinmez bir iz bırakmıştı. Böylece o balonun hatırası Emma için bir meşgale oldu. Her çarşamba sabahleyin uyanınca ah derdi, bugün 8 gün oldu, 15 gün oldu, 3 hafta oldu balodaydım. Sonra yavaş yavaş hafızasına çehreler birbirine karıştı, dansların havasını unuttu, uşakların elbiselerini, salonları, odaları iyice göz önüne getiremez oldu. Bazı noktalar böyle silinip gitti, fakat hasret gönlünde yer etti. Çok vakit, Charles bir işe gitti mi, Emma da kat kat çamaşır altına sakladığı yeşil ipek tabakayı dolaptan çıkarırdı. Açar, bakar, mine çiçeği ve tütün kokusu sinmiş astarı kokladığı bile olurdu. Acaba kimin tabakasıydı? Vikont'un olacak. Belki de sevdiği kadının bir hediyesidir. Herkesten gizli, mini mini bir pelesenk gergefle işlenmiştir. Düşünceli düşünceli çalışan kadıncağız, buna kim bilir kaç saat göz nuru dökmüş, büklüm büklüm yumuşak saçlarını değdirmiştir. Kaneviçenin deliklerinden bir aşk esintisi geçmiş, her batırılan iğne bu kumaşa ya bir ümit ya bir hatıra iliştirmişti. Birbirine dolanmış bu ibrişimler hep aynı sessiz ve ateşli aşkın sürüp gitmesi değil miydi? Sonra bir sabah Vikont gelmiş, tabakayı almış, götürmüştü. O geniş süveli şömineler üzerinde, çiçek saksıları ile pompadur saatler arasında dururken, acaba neler konuşulmuştu? Emma Tostes'ta Vikont ise şimdi Paris'te, yani orada. Paris kim bilir nasıl bir yerdir. Adı bile insana ne sonsuz hayaller veriyor. Emma kulaklarında bir katedral çanı gibi uğuldayan, pomata çanaklarının üzerindeki yazıya varıncaya kadar, her yerde gördüğü o ışıldayan adı kendi kendine yavaşça tekrar etmekten bir haz duyardı. Gece vakti balıkçılar yük arabalarına binmiş, Marjolaine şarkısını söyleyerek evin önünden geçerken Emma uyanır, demirli tekerleklerin gürültüsünü şehirden çıkıp da toprak yollarda boğuklaşıncaya kadar dinlerdi. Yarın oraya varacaklar derdi. Hayalinden onların ardı sıra gider, çıkıp inerek bayırlar aşar, yıldızlar altında kırlardan geçerdi. Belirsiz bir uzaklıktan daima ne olduğunu bilinmedik bir yere gelir, kadının hülyası bundan öte geçemezdi. Bir Paris planı aldı, bunun üzerinde parmağını gezdirerek başkente uzun uzun dolaştığı olurdu. Caddelerden çıkar, her köşede, sokakların çizgileri arasında, evleri gösteren dört köşe beyaz lekeler önünde dururdu. Nihayet yorulan gözlerini yumar, karanlıklarda sokak fenerlerinin burkulduğunu, tiyatroların direkli avluları önünde yayılan arabaların basamaklarını görürdü. Kadınlara mahsus Corbey gazetesi ile Silfe'de salona abone oldu. Piyeslerin ilk temsili, koşular, müsamereler, balonlar hakkında yazılanları, bir kelime atlamadan okur, sahneye yeni çıkan bir kadın artistle, yeni açılan mağazalarla alakadar olurdu. Son modayı, iyi terzilerin adresini, operaya, Bois de Boulogne'ye ne gün gidileceğini bilirdi. Eugène Sue'nin romanlarından salonların nasıl döşendiğini öğrendi. Balzac'ın, George Sand'ın eserlerini okuyup şahsi arzularını, heveslerini hiç olmazsa hayalen tatmine çalıştı. Kitabını sofrada bile elinden bırakmaz, Charles konuşarak yemek yerken Emma bir romanın sayfalarını çevirirdi. Her okuduğunda Vicomte'u hatırlatan bir şey bulur, romanlardaki şahısları bir yönden ona benzetirdi. Fakat merkezini Vicomte'un oluşturduğu daire gitgide genişledi ve taşıdığı halde onun çehresinden ayrılıp daha uzaklara yayıldı. Kadının birçok başka hülyalarına ışık verdi. Paris okyanustan da büyük, ondan da geniş bir şey olmuş, altın ve gümüş yaldızlı bir havaya bürünmüş. Emma'nın gözleri önünde pırıl pırıl yanıyordu. Ama o hayhuy içinde kaynaşan kalabalık hayat yine de kısım kısım ayrılmış, birbirinden ayrı tablolara bölünmüştü. Bunlardan yalnız ikisi üçü Emma'nın gözleri önünde canlanıyor, ötekilerin hepsini gizliyor ve bütün insanlığı yalnız onlar temsil ediyordu. Sefirler aleminde herkes, duvarları ayna kaplı, döşeme tahtası cilalı salonlarda, kadife örtüleri sırma saçaklı oval masalar etrafında yaşıyordu. Orada etekleri yerlerde sürünen elbiseler, büyük büyük sırlar, tebessümler altında gizlenen heyecanlar, tasalar vardı. Sonra düşesler çevresi geliyordu. Orada benizler uçuktu. Saat dörtten evvel uyanılmazdı. Hepsi de birer birer melek olan kadınların eteklikleri altından İngiliz dantelleri gözükürdü.